Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir Sabahın Bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bugün de bir öykümüzle programımıza başlıyoruz. Öykümüzün adı Son Bir Taş Daha. 1942 yılıydı. Üç adam Venezuela'da elmas arayarak aylar geçirmişlerdi. Sürekli olarak yürümüşler, yerlere eğilmiş, elmas çıkar ümidiyle binlerce taş toplamışlardı. Ama boşunaydı. İçlerinden biri Rafael Solano, kuru nehir yatağındaki bir kayaya oturup iki arkadaşını yanına çağırdı. "Ben vazgeçtim," dedi. "Daha ileri gitmenin anlamı yok. Şu taşa bakın. Bulduğum 1999. taş belki de. Ama tek bir elmas yok. Bir tane daha alırsam 1 milyonuncu taşı toplamış olacağım. Ama neye yarar? Ben vazgeçiyorum," dedi. Diğer ikisinden biri alayla, "Bari bir tane daha topla da 1 milyon olsun," dedi. Solano şakaya şakayla cevap vererek, "Pekala," dedi. "Bu işi terk etmeden önce bir taş daha arayayım bari." Yorgun gözlerini kapatarak elini elmas umuduyla eşeledikleri taş yığınına uzattı ve yumurta büyüklüğünde bir taşı aldı. "İşte arkadaşlar," dedi. "Milyonuncu taş da tamam. Benden bu kadar." Ne ki topladığı bu son taş çok ağırdı. Normal bir taştan çok daha ağır. Bu durumun farkına varır varmaz Solano eliyle taşı birkaç kez daha tarttı, sonra da "Bu bir elmas," diye bağırdı. "Bu gerçekten elmas." Sonrasında New Yorklu bir kuyumcu Rafael Solano'ya topladığı o belki de milyonuncu taş için $100,000 verdi. Daha da sonraları Kurtuluş adı verilen bu taşın dünyada bulunan en büyük ve en saf elmaslardan biri olduğu anlaşılacaktı. Evet kıymetli dinleyiciler, demek ki insan eğer bir kıymetli taş için 1 milyon kez deniyorsa ve onu da 1 milyonuncu kez yakalıyorsa, insan Cenab-ı Hakk'ın kapısında daima ısrar edecek, daima onun kapısında, onun rahmet kapısının, merhamet kapısının, mağfiret kapısının af kapısının açılması noktasında daima ısrar edecek, daima o kapıda, o kapının ayrılmaz kulu, kölesi olacak, ayrılmaz bekçisi olacak tabiri caizse. Ve hani bir hak dostu diyor ya, beni bir kedi irşad etti ve sonrasında da anlatıyor, bir fareyi takip ediyordu, yakalamak için, fareyi yakalamak için farenin arkasından koşturuyordu. Fare sonrasında bir deliğe girdi. Orada bekledi bir saat, iki saat, üç saat, beş saat. Belki 8-10 saat bekledi. Fare çıkacak, o da fareyi yakalayacak. Ve sonrasında fare gitti diye o deliğin içerisinden çıkınca fareyi yakalayıverdi o kedi. İşte diyor o hak dostu, beni bu kedi irşad etti diyor. Şimdi tabi hak katında insan belli bir seviyeyi yakalama noktasında ısrar edecek. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 40 yıl, 50 yıl, ama bir an gelecek, o 40-50 yıl çekmiş olduğu bütün meşakkatin, bütün sıkıntının o elde ettiği şeyle değdiğini görecek hakikaten. İşte bugün böyle bir hak yolcusunun, yani bir gönül insanı portresi adı altında sizlere bir husus arz etmeye çalışacağım. Hepimiz kendimizi bu bir gönül insanı portresinin mihenk taşına vuralım ve sonrasında evvel emrede kendi nefsim, saniyen sizler bir gönül insanı olma noktasında neredeyiz, hangi basamaktayız, hangi kertede, hangi sınıftayız, hangi durumdayız, hangi ağırlıktayız, onu hep beraber görelim inşallah. Bir gönül insanı portresi. Gönül insanı ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanıdır. Onun derinlik ve enginliği bilgi ve müktesebatıyla değil, gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbeti itibarıyladır. Ona göre bilgi adına ortaya atılan ilimlerin kıymeti, insanı hakikate ulaştırmada rehberliği ölçüsündedir ve yine ona göre varlık, eşya ve insan gerçeğini anlamamıza yardım etmeyen malumatın ve hele pratik yararı olmayan nazari bilgilerin hiç mi hiç önemi yoktur. Gönül insanı kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş, tam bir tevazu ve mahviyet abidesidir. O, her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan bir diğer gam, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanıdır. O durdurak bilmeden sürekli koşar. Hakka yürüyenlere yürümenin adabını öğretir. İç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanar ve yanarken de asla gam izhar eylemez. Eyleyip ayarı ahına agah kılmayı düşünmez. Her zaman içten içe yanar ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfler. Gönül insanının hedefinde hep öteler türlenir durur. O hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan öyle bir iman insanıdır ki, matlubuna ulaşacağı ana kadar hep bir küheylan gibi koşar, koşarken de herhangi bir beklentiye girmez. Gönül insanı öylesine içten bir hakikat eridir ki, oturup kalkar, sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünür ve onun hatırı söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularından, isteklerinden vazgeçebilir. O herkese sinesini açar, herkesi şefkatle kucaklar ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergiler. Ne var ki Allah'tan başka kimseden de bir şey beklemez. Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmaya çalışır. Hiç kimseyle cedelleşmez. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemez. Zaman zaman kendi içtihatları, kendi düşünceleri ve kendi mesleğine, meşrebine göre bir kısım tercihlerde bulunsa da katiyen başkalarıyla rekabete, sürtüşmeye girmez. Aksine dini, ülkesi, ülküsü adına hizmet eden hemen herkesi sever. Bütün olumlu faaliyetlerden ötürü herkesi alkışlar. Alkışlar ve hem onların anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya, alabildiğine itina gösterir. Gönül insanı kendi gayret ve aktivitelerinin yanında Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine de fevkalade önem verir. Her hareketinde tevfike mazhar olma yollarını araştırır. Kur'an'da Allah'ın inayetine vesile sayılan birliğe, beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterir. Hareket çizgisi doğru olan hemen herkesle müşterek bir iş yapmaya koşar. Dahası böylesine bir vifak anlayışı adına çok defa kendine rağmen bir yol izler. birlikte rahmet olduğunu, ihtilaf ve iftirakla bir yere varılamayacağını düşünür, alabileceği herkesin himmetini yanına alır ve hep ilahi inayet sağanaklarını açık durmaya çalışır. Gönül insanı bir hak aşığı ve hak rızası sevdalısıdır. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun, bütün hareketlerini onun hoşnutluğuna bağlar. Onu memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterir. Ve böyle bir hedefe ulaşmak için de bütün varını feda edebilir, dünyevi uhrevi her şeyden vazgeçebilir. Gönül insanının düşünce dünyasında benim yapmam, benim başarmam, benim sonuçlandırmam gibi merdut mülahazaların asla yeri yoktur. O yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendi yapmış gibi memnun olur. Onların başarılarını kendi başarıları sayar ve arkalarında yürür. Öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakır. Dahası iman ve insanlığa hizmet yolunda başkalarının kendinden daha başarılı, daha liyakatli olabileceklerini düşünerek onlara daha rahat hareket etme ortamı hazırlar. Sonra da bir adım geriye çekilip insanlardan bir insan olarak yoluna devam eder. Gönül insanı her zaman kendiyle yaka paça ve kendi ayıplarıyla meşgul bulunduğundan kimsenin eksiğiyle, gediğiyle uğraşamaz, uğraşmaz. Başkalarıyla uğraşmak bir yana, her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyerek onları daha yüksek ufuklara yönlendirir ve herkese bir hüsnü misal olur. İnsanların ayıplarına, kusurlarına göz yumar. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verir. Kötülüklerini iyilikle savar. Ve 50 defa rencide edilse de bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmez. Gönül insanı hayatını imanı kamil yörüngeli ve İhlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilip, duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla öylesine hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eridir ki, bütün dünya ve masivayı ona verseniz, yine de onu katiyen hedefinden döndüremezsiniz. Hatta cennetlerle bile ona yol ve yön değiştirtemezsiniz. Gönül insanı aynı yolda yürüyüp aynı mefkureyi paylaşanlarla asla rekabete girmez. Onlara karşı katiyen kıskançlık duymaz. Aksine onların noksanlarını giderir. Eksiklerini tamamlar ve onlara karşı hareketlerinde hep bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranır. Tam bir İsar ruhuyla makam, mansıp, paye, şöhret, nüfuz, müessiriyet gibi maddi manevi hemen her konuda yol arkadaşlarını öne çıkarır. Ve kendi gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının dellalı gibi davranır, mazhariyetlerini alkışlar ve muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılar. Gönül insanı çok defa kendi yol ve yöntemine bağlı kalıp bütün faaliyetlerini şahsi mizaç ve mezakı çizgisinde götürse de başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışır. Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık durur. Oturur, kalkar, aynı mefkure insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştırır. Müşterek projeler geliştirir ve ben yerine bizi ikame etme gayreti gösterir. Dahası başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetini feda edebilir. Ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemez. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabına bir sükût sayar. Sayar da yılandan çıyandan kaçtığı gibi önde görünmekten, namdan, şandan kaçar ve unutulma murakabesine dalar. Gönül insanı kimseye tecavüz etmez. Saldırıya, saldırıyla mukabelede bulunmaz. En kritik durumlarda bile hep itidali demle hareket eder. Ve ne olursa olsun bir gönül eri olmanın gereklerini tamı tamına yerine getirmekten asla geri durmaz. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunur. Kötülükleri kötülerin işi sayar ve bir iyilik abidesi gibi davranır. Gönül insanı hayatını Kur'an ve sünnet çizgisinde hak dostluğu, vilayet, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşar. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunur. Kendine nispet edilen güzellikleri her şeyi ondan deyip geçer ve gerçek sahibine verir. İradeye vabeste işlerde her zaman benden kaçar, bize sığınır. Gönül insanı hiç kimseden korkmaz. Hiçbir hadise karşısında telaşa kapılmaz. Allah'a dayanır, saye sarılır, tevfike ram olur ve doğru bildiği şeylerden asla geriye durmaz. Gönül insanı kimseye gücenmez. Hele hakka dilbeste olanlara katiyen kırılmaz. Yol arkadaşlarını herhangi bir fenalık içinde gördüğünde onlardan uzaklaşmaz. Perdeyi yırtmaz. Onları utandırmaz. Utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğünden ötürü büyük bir hata işlemiş gibi kendini kınar ve kendine sorular yöneltir. Gönül insanı, müminlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar hakkında suizanda bulunmadan kaçınır. Görüp duyduğu şeylere iyi yorumlar getirir ve katiyen olumsuz mülahazalara girmez. Gönül insanı hareket ve faaliyetlerini bu dünyanın bir ücret yeri değil de bir hizmet mahalli olduğu mülahazasına bağlar. Ve her zaman memur bulunduğu sorumlulukları fevkalade bir disiplin içinde yerine getirir. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da hakka karşı bir saygısızlık sayar. O, dine, imana ve insanlığa hizmeti hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilir. Ve ne kadar büyük işler başarsa da bundan nefsi adına maddi manevi herhangi bir paye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmez. Gönül insanı ne düzeninin bozulmasından yese düşer, ne de bütün insanların ona karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşar. Bu dünya darılma dünyası değil, bir dayanma alemidir diyerek dişini sıkar, sabreder. Maruz kaldığı durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arar. Ve en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üreterek hep azm-ı ikdamda bulunur. İnsani değerlerin hor görüldüğü, dini düşüncede kırılmaların yaşandığı, her taraf başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde başka bir şeye değil, bu kabil gönül insanlarına hem de hava kadar, su kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha hatırlatmış olalım kıymetli dinleyiciler. Dinleyiciler, gönül insanı olma. Cenab-ı Hak inşallah her birerlerimizi birer gönül insanı eylesin. Çünkü eğer bizler gönül insanı olmazsak bazı ibadetlerin iki yönü vardır. Biri zahiri, bize bakan, birisi de Hakk'a bakan yönü. Ancak bakın şimdi kurbanlar kesilecek. Biz o kurbanın arkasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Hakk'a teslim olması, Allah'ın emrinin karşısında en sevdiği şeyleri feda etmesi bize bir şeyler anlatmalı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ki en sevdiği demeyelim ama o çok sevdiği oğlu Allah yolunda kurban edilmesi gerekiyorsa bıçağı onun boğazına götürmede tereddüt göstermemesi, eğer ki Allah'ın emirlerinde katiyen bizler için yanlış, zararlı bir şey olması mümkün değil. Allah'ın emirlerinin içerisinde insanlığa zararlı zerre miskal bir şey bulamazsınız. Yasakladıklarında da, haramlarında da, günahlarda da faydalı bir şey bulamazsınız. Bu noktadan hani Üstad Hazretlerinin daima ifade ettiğimiz enfes beyanı içerisinde iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i darini netice verir diyor ya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam teslim olmuş. Peki Allah'ım sen razı ol yeter ki ben evladımın boğazına bıçağı götürüveririm. Şimdi günümüzde çocuğum rahatsız olmasın, uyanmasın, üzmeyeyim diye çocuklarını sabah namazına kaldırmayan anne babalara ne demeli? Hak rızası için gözünü kırpmadan bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına götüren İbrahim Aleyhisselam'ın bu hareketi bize bir şeyler anlatmalı değil mi? Ve sonrasında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın eğer bu Rabbin emri ise babacığım tereddüt göstermeden vur bıçağı demesi bizlere ne anlatmalı? Evet, eğer günümüzün mümini o bıçağı kendi arzu ve isteklerine vuramıyorsa, bu alışkanlık neyse, diyelim ki sigaraysa sigara, içki ise içki, heva ise heva ve hevesine, nefsine, nefsin arzularına uymaksa, bıçağı oraya vuramıyorsa, dünya sevgisine vuramıyorsa, makam, şan, şöhret, mansıp sevgisine o bıçağı vuramıyorsa, bilmem ki 50 değil 50 bin tane kurban kesmesi ona bir şey anlatır mı? Ve o koyunun yatıp da meleşmelerinin arasında bıçağı o koyunun boğazına atıp da koyunun kesilmesi bize bir gün ölümü hatırlatmıyorsa, bir gün bizim de tenden, canımızın, ruhumuzun o şekilde ayrılacağını bize hatırlatmıyorsa, bu dünyadan göç edip gideceğimizi hatırlatmıyorsa, Allah'ım hiç değilse ben senin yolunda kesildim der gibi o koyunun, bizim de Rabbimizin yolunda şu dünya hayatımızı feda etmemiz gerektiğini ders vermiyorsa, bilmem ki acaba bu kurban bayramı et yemek, kebap yellemek için mi bize hediye edilmiş bilmiyorum ki. Gönül insanı. Evet kıymetli dinleyiciler, hangi grup, hangi cemaat, hangi tarikat, hangi dernek içerisinde olursanız olun, ne olursunuz gönül insanı olmaya çalışın. Çünkü ötede bize fayda sağlayacak, fayda temin edecek gönül insanı olmaktır. Eğer bir gönül insanı değilsek, bakın mescitte de olsak, camide de olsak, Kabe'nin yanında da olsak, o gönül insanı olma ufkunu yakalayamamışsak, bilmem ki halimiz ötede nice olur acaba. Yoksa Allah korusun, nice namaz kılanlar vardır ki onlara yorgunluktan başka bir şey kalmaz. Nice oruç tutanlar vardır ki açlıktan başka bir şey kalmaz. Nice dağıtanlar vardır ki övülmekten, övülmekten başka bir şey onlara kalmaz. Tokadına düçar olanlardan mı olacağız yoksa, Allah korusun? Evet, kendimizi bir daha gözden geçirelim. Ve enteresan bir şeydir, gönül insanı olanlar, bakın, sadece hayatında değil, hayatlarından sonra da tasarrufları devam etmiş. Hani şehitler için siz onları öldü zannedersiniz ama onlar diridirler diyor ya, gönül insanı olun, şehitlerle beraber olursunuz. Gönül insanı olun, şehitlerle omuz omuza olursunuz. Sıddıklarla, velilerle beraber olursunuz. Gönül insanı. Siz öyle bir sultana kul olun ki sultanlarla aynı safta durasınız. Sultan Fatihlerle, Sultan Süleymanlarla, Sultan Selimlerle, Sultan Murat Hanlarla beraber mi olmak istiyorsunuz? O sultanların kul olduğu sultana kul olmaya çalışınız. İşte Bursa'yı Yunanlıların işgal ettiği dönemde, Bursa'da Pir Emir Türbesi'nde bir türbedar var, bekçi. O Yunanların işgali sonrasında bastonuyla türbeye, mezara dokunur, dürter vurur, Ya pir der, Bursa'yı Yunanlılar işgal etti, kalk kurtar dediğini ve türbedarın gece rüyasında Pir Emir Hazretlerini görüp emirin kendisine "Bey ahmak, vatanı düşmandan kurtarmak ölülerin değil, dirilerin hakkıdır" diyerek hışımla bir tokat aşk ettiğini ve türbedarın korku içinde uyandığında çenesinin yamulmuş olduğunu gördüğünü ve ölünceye kadar çenesinin düzelmediğini görür. Evet, bu vatanı kurtarmış kurtaranlar bize de korumak düşüyor. İşte şimdi her birerlerimiz kendi üzerimize düşen vazifeyi yapacak ve ecdadın bize bırakmış olduğu bu vatanımızı muhafaza ve müdafaa etme adına, kurtarma adına herkes üzerine düşen görevi yapacak. Eğer ki bu, bakın, çoğunuz dinlemişsiniz, duymuşsunuzdur. Bir gün İzmir'de veya İstanbul'da bir Yahudinin dükkanına girerler. Bir Ermeninin veyahut da. Üst bölümde çokça gazetenin paket paket sarılı olduğunu müşahede ederler. Sonrasında birisi merak eder, acaba bu adam hangi gazeteyi okuyor diye. Bir tane alabilir miyim, bir bakabilir miyim dediğinde adam çıkarır oradan bir gazete verir. Gazete Ermenicedir veya başka bir dildendir. Sen okumasını biliyor musun der, sorar o Ermeniye giden arkadaş. Hayır, bilmiyorum der. Peki niçin alıyorsun o zaman? Ben okuyamıyorsam, okumuyorsam bir gazete parası kadar da şu davaya, Ermeni davasına yardımcı olmayayım mı, yardım etmiş olmayayım mı buyurur. Şimdi kıymetli müminler, şu dönemde eğer üzerimize düşen vazife bir gazete abonesi olmaksa onu olacak. İslam'a, Kur'an'a saldıran televizyonların kanallarının tuşlarına basmayacak. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında bir kuş gagasıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine gelir ve o gagasındaki bir damla suyu İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine bırakıverir. Sorarlar, senin o bıraktığın ateşle mi, suyla mı bu ateş sönecek? Ben de biliyorum der kuş. Bu suyla sönmeyecek ama kimin safında olduğumu belli etmek istedim der. Artık hakka kul olan safını belirlemeli, belirleyecek. Başka şeylere kul olan da zaten safını belirlemiş durumda. Hani daha önceki devlet büyüklerinden birisinin dediği gibi, haklılar haksızlar kadar cesur olmadıkça bu ülke kurtulmaz demiş ya o adam. İşte Allah'a inananlar, Allah'a inanmayanlar kadar cesaretli olmadıkça nasıl olur ki bu iş Allah aşkına? Kendi heva ve hevesine, nefsine, şeytanın yoluna harcayanlar kadar hakkın yolunda olanlar fedakarlıkta bulunup harcamazsa nasıl olacak ki bu iş? Bakın, enteresandır. Çok zor şartlar altında devleti 33 yıl dahice idare eden Abdülhamit Han'ın cennet mekan, Osmanlı tahtından indirilmesinden sonra Osmanlı devletinin başına Balkan gailesi açılıp Sırp, Yunan, Bulgar ve Karadağlı çapulcuların İstanbul önlerine kadar gelmeleri üzerine binlerce kilometre ötedeki Müslüman Hintli kardeşlerimizin İslam'ın son hür kalesi olan hilafet merkezi Osmanlı'ya yardım elini uzatmak için çırpındıklarını ve genç kızların çeyizlerini ihtiyarların cenaze masrafları için bir köşeye ayırdıkları paralara kadar neleri varsa ortaya döktüklerini ve bu yardım toplama kampanyası sırasında Peşaver'de çok fakir bir kadının verecek bir şeyi olmaması üzerine kucağındaki mini mini yavrusunu halka göstererek onu satılığa çıkarıp karşılığında alacağı parayı Osmanlı'ya yardım için vereceğini ilan ettiğini hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz acaba? Evet. Eğer bizler Allah'ın rızasına talipsek, onun rızası fedakarlıktan geçer, gönül insanı olmaktan geçer, yaşama arzusuyla değil, yaşatma arzusuyla yaşamaktan geçer ve Habibi Edibi'nin yolunu takip etmeden geçer, onun ahlakıyla ahlaklanmadan geçer. Onun ahlakıyla ahlaklanma, Allah ahlakıyla ahlaklanma demektir. Hazreti Ayşe validemize gelir sorarlar, Efendimizin aleyhissalatü vesselamın ahlakından bahseder misiniz? Hazreti Ayşe validemiz, siz Kur'an okumuyor musunuz buyurur. Okuyoruz derler. Hulukuhul Kur'an der o. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır der. Evet. Diliyor ve dileniyoruz ki Rabbim cümlemizi onun ahlakıyla ahlaklanan ve netice itibariyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanan zümreden eylesin inşallah. Şu gün ve şu günlerin yüz hürmetine milletimiz, ülkemiz, devletimiz, alemi İslam olarak ve onun da ötesinde tüm dünya insanlığı olarak içinde bulunan her türlü problemlerden, sıkıntılardan bir çıkış yolu o yüce Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin. Felaketlerin yaşandığı, depremlerin yaşandığı, tsunamilerin yaşandığı şu günlerde üzerimize gelmiş, gelecek ve gelmekte olan belaları, afetleri, musibetleri def-ü ref eylesin. Onun koruduğuna kimse zarar veremez. Onun korumadığını da kimse müdafaa edemez, koruyamaz. Allah bes, baki heves derler ya. İşte bu noktadan Rabbim maddi ve manevi dertlerimize derman nasip eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızdan cümlemizi halas eylesin. Maddi ve manevi problemlerden bize bir çıkış yolu lütfeylesin. Maddi manevi sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimizin sıkıntılardan kurtulması adına sebepler halk eylesin, lütfeylesin. Borçlu olan kardeşlerimize de borçlarını ödeme gücünü nasip eylesin. Gerek ailevi, gerek iş yeri, çalışma ortamı, gerekse maddi manevi dünyevi uhrevi hizmet münasebetiyle içinde bulunduğu toplumda sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını bertaraf eylesin. Ve Cenab-ı Hak bizleri kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Hani derler ya, merde de namerde de derler, muhtaç eylemesin. Bizi kendisinden başkasına el açtırmasın. Kendisinden başkasının huzurunda secde ettirmesin, bel büktürmesin, boyun eğdirmesin. Dostlarımızın üzüleceği, düşmanlarımızın sevineceği her türlü hal ve hareketten, durumlardan bizleri muhafaza eylesin. Ve insanların içerisinde aciz, fakir, zayıf, çaresiz, bir çare, derbeder, rezil, rüsvay ve mahvü perişan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Bundan evvelki bayramlarda aramızda olup da bugün veya günlerde aramızda bulunamayan şu fani dünyadan baki hayata göç etmiş olan geçmişlerimize de inşallah rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Onları kabrin fitnesinden, kabrin sıkmasından, kabrin azabından muhafaza eylesin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeye tebdil eylesin. Onları ve bizleri yüce Rabbimiz cennetiyle cemaliyle serfiraz eylesin. Hani bir kutsi hadiste buyuruyor ya, benim rahmetim gazabımla yarışsa daima gazabım rahmetinin önünde gider buyuruyor ya. İşte Rabbim bizlere o gazabının önünde giden rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Rabbim kendisini görüyor gibi kulluk yapma şuuru olan ihsan şuuruna bizleri vasıl eylesin. Yapmış olduğumuz tüm amellerde, ibadetlerde, işlerde bizleri ihlas-ı etem ile serfiraz eylesin. Ve yüce Rabbimiz şu ana kadar yapmış olduğumuz duaları ve bundan sonraki yapacağımız duaları nezd-i uluhiyetinde kabul ve makbul olunan duaların arasına dahil eylesin. Şu anda Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ın etrafında dönen hacıların yüzü hürmetine lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyen hacılarımızın ve çıkılacak Arafat'ın ve durulacak vakfenin ve o vakfede yapılacak duaların ve duaların arasında geri çevrilmeyen kullarının duaların arasına bizim de dualarımızı inşallah dahil eylesin diyelim. Her şeyin de ötesinde dualarının geri çevrilmediği o Nebiler Nebisi, insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin dualarının arasına bizim dualarımız da inşallah dahil eylesin diyor. Bir sohbetimizi de burada bitiriyor. Bir sonraki programda yine siz güzel dinleyicilerimizle buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Dudaklarınızdan dualarının eksik olmamasını sizlerden rica ediyor ve duaların kabul olunmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.